Ayrım 19. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 217. Ankara. Ziraat Mektebi binası. Gündüz. Görüntü sesten yalıtılmıştır. Sadece ve fikri sabit halinde telgraf tıkırtısı işitilmektedir. Kamera gündelik hayatı içinde görünen karargah binasını görür görmez alt kattaki telgrafhane penceresine yaklaşmaya başlar. Oysa dışarıda haziran aydınlığı, ağaçlarda kuşlar, görüntü ruh dinlendirici bir huzur manzarası veriyor. Bu sükuneti telgrafın dinmek bilmez tıkırtısı bozmaktadır. Asabı o gerginleştiriyor. Ankara, Ziraat Mektebi binası. Alt kattaki telgrafhane. Gündüz. Telgraf alıcısı tıkırdayıp durmaktadır. Başındaki telgrafçı elinde kalem önündeki kağıda sürekli aldığı şifre rakamlarını yazıyor. Telgrafçı ve yanı başındaki iskemlede oturmuş şifre katibi ve faik ikisinde de fevkalade bir hal yoktur. Sakin bir gün havası içindedirler. İlkin telgrafçının yüzünde bir endişe gölgesi belirir. Onun önündeki şifre rakamlarını gözlüğünü takıp acele çözmeye başlayan Faik Bey az sonra sıkıntılı bir sesle kendi kendine mırıldanır. İnnallahü ma sabirin. İsmet Paşa'dan geliyor bu. Telgraf tıkırtısı aynı yeknesaklık ve ısrarla devam etmektedir. Ankara, Ziraat Mektebi binası. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaset Makamı. Gündüz. Duvardaki harita paftası üzerinde Fevzi Paşa'nın elindeki değnekle gösterdiği Yumruçal ve Nasuhçal yöresi. Paşa değneğini o bölgede oynatarak izahat vermektedir. Fevzi Paşa, beni rahatsız eden bu mıntıka doktor. Hassaten Nasuhçal ve Yumruçal mevkii. Doktor Adnan Bey, tedabiri lazime ihtizat edilmedi mi? Kamera koridora açılan kapıyı da gören, derinlemesine ikili bir çerçeve içinde haritanın başında durumu değerlendirmekte olan Fevzi Paşa ile Doktor Adnan Bey'i çerçeveliyor. Makam odası aynı atmosfer içindedir. Şifre miftahları, dosyalar, haritalar vesaire. Dışarıdan telefon zilleri, arada daktilo tıkırtıları işitilir. Fevzi Paşa kötümser, ne kadar ihtihaz edilse o irtifada mukavemet müşkülat arz eder. Az susar, rakım 2000'e yakın. O anda kapıdan içeriye bir emir zabitinin girdiği görülür. Genç, yakışıklı bir mülazımdır bu. Topuklarını vurup kumandanı selamlayarak getirdiği şifreyi arz eder. Emir zabiti resmi bir sesle, Garp cephesi karargahından az önce geldi kumandanım. Fevzi Paşa elini uzatırken, haizi ehemmiyet mi? Emir zabiti aynı tonda, Kütahya cephesinde Yunan taarruzu kumandanım. Fevzi Paşa ile Doktor Adnan Bey bakışırlar. İkisinin yüzünde de endişeli bir kötümserlik hissedilir. Fevzi Paşa emir zabitini bir el işaretiyle gönderir. Şifreye göz atarken mırıltı halinde okuyacaktır. Ağır topçu himayesinde başlayıp sonrası anlaşılmaz. Sivas'ta civarına kadar ilerlemişler. Doktor Adnan Bey sigara yakmaya davranıyor. Sabahtan beri içimde gayri kabili tarif bir teessür. Demek ki buymuş. Bir manada hissi kavl el vuku'u. Fevzi Paşa elinde kağıt çenesini kaşıyarak makam masası üzerindeki telefona doğru ilerliyor. Fevzi Paşa daha bu sabah Reis Paşa ile vaziyeti muhakeme etmiştik. Onun fikrince de Ankara istasyondaki direksiyon binası gündüz. Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili villanın kapısı önünde harekete hazır görünmektedir. Şoför çıkmış bir kenarda sigara içiyor. Ağaçlarda yaz zenginliği, yeşilin çeşitleri ve kuşlar. İstasyondan manevra yapan bir lokomotifin solumaları işitilmektedir. Geride manastırın içinde var bir havuz şarkısı piyano ile çalınmaya başlıyor. Fon müziği olarak. Ankara, istasyondaki direksiyon binası kabul salonu. Gündüz. Bir önceki sahnede başlamış olan fon müziği manastırın içinde devam ediyor. Geçme, Fikri'nin elleri arasında tuttuğu kendi resmi üzerine yapılacaktır. Aslında bir değil, alt alta elinde tuttuğu birkaç fotoğraf var. Bunları Mustafa Kemal Paşa'ya göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa ile Fikri'nin muhaveresi zaman zaman fotoğraflar üzerinde of olarak düşecek, zaman zaman ikili bel plan çerçevesi içinde geçecektir. Fikriye, bunu kapıda çektik, evin kapısında. Mustafa Kemal Paşa, mutlu ve şakacı, bre kimdir bu ay parçası? Fikriye hem mutlu hem alınmış, latife etmeyin paşam, kadınca bir merakla, hakikat güzel mi? Mustafa Kemal Paşa ile Fikriye, Fikriye'nin elinde fotoğraflar. Fikriye koltukta oturuyor, sırtında bir şal, şık ve süslü fakat solgundur. Arada kesik ve kuru, küçük öksürüklerle öksürüyor. Mustafa Kemal Paşa sokak kıyafetiyledir. Onun koltuğu yanında ayakta duruyor, elinde evirip çevirdiği yanmamış bir sigara. Mustafa Kemal Paşa hep şakacı, Esat mı çekti bunları? Bizim fotoğraf zabiti. Fikriye, evet, Görseniz nasıl uğraşıyor. Başka bir fotoğraf gösterir. Mesela şuna bakın. Bir saatimizi aldı. Fikriye'nin ellerinde birbirini izleyen fotoğraflar. Fikriye, paşanın evdeki çalışma odasında, çalışma masasının başında, ayaktadır. Fikriye, boynunda paşanın ona verdiği tesbih, villanın taşlığında, boy resmi olarak. Fikriye, at sırtında, kırsalda poz vermiş. Konuşmalar yine fotoğraflar üzerine of olarak düşecektir. Piyano uzaktan sürüyor. Mustafa Kemal Paşa, şaka yollu, bakıyorum benim tesbih, boynundan hiç eksik olmaz. Fikriye, duygusal, tabii olmaz paşam, o benim uğurum, hayatımın uğuru. Kuru ve kesik öksürük sözünü yarıda bıraktırır. Mustafa Kemal Paşa, hafifçe endişeli, nasılsın sen, bu öksürüğü beğenmiyorum. Fikriye, hafif seyerek, izah etmeyiniz, sıtmadan zayıf düştüm, hepsi bu. O sırada telefonun zili işitiliyor. Paşanın o yana uzaklaşan ayak sesleri. Mustafa Kemal Paşa sağ eliyle ahizeyi kulağına götürürken sol elindeki sigarayı dudaklarına iliştirecektir. Mustafa Kemal Paşa, evet nedir oğlum? Biraz dinler, sigarasını yakar, dumanlarını salıverir. Kim? Fevzi Paşa mı? Ziraat Mektebi binası, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye makamı, gündüz. Geçmeden önce hafifleyen piyano ve müzik, geçme anından itibaren kaybolur. Kaybolmuş olan telgraf tıkırısı yeniden duyulmaya başlar. Fevzi Paşa ve kulağında tuttuğu telefon ahize, yüzünde gergin, biraz da kederli bir ifade vardır. Duvardaki muharebe safahatını takip ettiği harita karşısında bir koltuğa oturmuştur. Yalnızdır, gözlerini haritada belli bir noktaya dikmiştir. Fevzi Paşa ahizeye, evvela mecliste aradık, eve intikal etti dediler. Keyfiyet bana müstacel göründü. İttilağınıza arz etmek istedim. Fevzi Paşa susar, karşı tarafı dinler. Sonra tekrar ve ciddi bir sesle konuşmaya koyulur. Demek keyifsiz. Geçmiş olsun. Susar, sonra daha ciddi. Beklediğimiz Yunan taarruzu başladı Reis Paşa. Evet. Susar, biraz dinler, sonra ilk telgraflara bakılırsa birkaç istikamette birden inkişaf gösteriyor. Beklediğimiz kelimesinden itibaren kamera Fevzi Paşa'yı kadr dışı bırakarak duvardaki haritaya doğru yaklaşmaya başlar. Bir süre sonra paşanın sözleri of olarak harita görüntüsü üzerine düşüyor. Telgraf tıkırtılarına gittikçe artan savaş meydanı efekti katılacak, geride ise işgal leitmotivi işlenecektir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin duvarındaki harita yerine Devlet-i Aliye'ye ait harita geçiyor. Bu harita üstünde Devlet-i Aliye, Sevr Muhadesi hükümlerine göre taksim edilmiş, ayrıca Garbi Anadolu'da Yunan işgali altında bulunan arazi mavi ile gösterilmiştir. Yunan taarruzunun gelişme şekli, Fevzi Paşa'nın izahatına göre Yunan kuvvetleri mavi, Türk kuvvetleri kırmızı oklar şeklinde hareket ederek görünecektir. Fevzi Paşa, hulasaten denilebilir ki, Bursa'dan İnönü istikametine iki fırka, Uludağ üzerinden Tavşanlı istikametine bir fırka hücuma geçti. Harita üzerinde mavi oklar Bursa'dan ve Uludağ'dan paşanın söylediği istikametlerde ilerliyorlar. Fevzi Paşa devamla, ayrıyeten Gediz'den Kütahya istikametinde bir fırka, daha mühim olarak Altıntaş'tan 5 fırka Seyit Gazi, bir fırka da Afyon istikametinde harekete geçtiler. Yenişehir ve İnegöl düştü. Yunan 3. fırkası Eskişehir'in şarkında keşif taarruzları yapıyor. Harita üzerinde Fevzi Paşa'nın izahatına uygun olarak taarruz istikametlerinde mavi oklar ilerleyecek, kırmızılar çekilecektir. Düşen mahaller üzerinde Yunan bayrağı görülebilir. Fevzi Paşa, bütün bunlar tahmini rakamlar. Lakin sarahaten gösteriyor ki taarruzun iki ana hedefi vardır. Birisi Kütahya, birisi Eskişehir. Eskişehir istasyonu, hatta bir katar, lokomotif duman duman, yandan istasyonun tabelasındaki Eskişehir yazısı, eski harflerle ve Fransızca okunmaktadır, gündüz. İstasyonda ana baba günü, sessiz ve kederli bir telaş, ricat telaşı. Tren, terk edilmesi kesinleşen Eskişehir'den yaralıları götürecektir. Sıhhiye efradı, kamyonlardan ya da kanlılardan indirilmiş sedyeleri vagonlara bindiriyor. Boşalmış kamyon ve arabalar hastaneye dönüyor. Sıhhiye neferlerinin yanı sıra birkaç hemşire de görev yapmaktadır. Ahaliden yardımcı olmaya çalışan birkaç ihtiyar. Kamera son olarak üzerinde boş iki sedye ile hastaneye doğru hareket eden bir kanı üzerinde kalır. Eskişehir, Hilali Ahmer Hastanesi, Cümle Kapısı civarı. Bahçe, gündüz. Hastanenin girişi de aynı ana baba günü telaşı içindedir. Kamera önce istasyondaki kanıyı ve üstündeki sedyeleri görür. Sonra diğer hastaları tarar. Bazıları sedyeleriyle bırakılmıştır. Bazıları henüz kamyona yükleniyor. Yürüyebilen birkaç yaralı duvarın dibine oturmuş, kanlı sargılarıyla mütevekkil sigara içiyor. Gizli açık iniltiler hafif bir rabarba arasından arada bazı net cümleler işitilmelidir. Evvela şu taraftakileri taşıyalım. Of anam of, Allah rızası için bir yudum su. Esma, ah Esma. Ağır olun oğlum, yaralı bunlar vesaire. Bu seslerin gerisinde işgal leitmotivi ağır ve uzak işitilmelidir. Hemşire ve hasta bakıcılar arı gibi çalışıyorlar. İmkanlar nispetinde yaralılar dışarıya taşınıyor. Doktor olduğu beyaz gömleğinden anlaşılan başhekim Şemsettin Bey, el kol işaretleriyle sedyeleri taşıyan sıhhiyecileri yönlendirmektedir. Başhekim Şemsettin Bey sıhhiyecilere, "Bu taraftan aslanım, şöyle geçin, bunlar büyük kamyona gidecek." Eskişehir, Hilal-i Ahmer Hastanesi, cümle kapısından girince, hol, gündüz. Kamera binanın cümle kapısından içeriye giriyor. Sıhhiyeciler yaralıları istenilen istikamete götürürken kamera holdeki yaralı kalabalığını panla arada duraklayarak tarıyor. Aşağıdaki görüntüler ve diyaloglar boyunca hastanenin ofisinden ısrarla ve inatla bir telefonun çaldığı işitilecektir. İş güç telaşından kimse telefona bakmıyor. Genç bir ihtiyat zabiti sedyesi yerde yan yana bırakılmış, iki yaralının birer elini yakalamış, bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyor. İçeriye doğru duvar dibinde bir yerde ağzı yüzü sargılar içinde kaybolmuş iri yapılı bir nefer sedyesinde doğrulmuş dik dik söylenmektedir. Yaralı nefer, "Ah kurban kurban, kumandanım gitti, dağ gibi yüzbaşım gitti, ben yaşamışım neye yarar?" Orada ayakta bir kapıya dayanmış yarı baygın duran kolu sargılar yırtık pırtık üniforması kan içindeki bir binbaşı sayıklar gibi konuşur. Binbaşı, "24 saattir açım. Aman bana bir fincan çay, Allah rızası için." Uzun boylu, zümrüt gibi yeşil gözlü, siyah kirpikli ve fil diş gibi beyaz tenli hemşire elinde çay fincanıyla geliyor. Binbaşıya bir fincan çay getiriyor. Sonra çalan telefondan bunalmış olmalı ki o yana dönüp bağırıyor. Başhemşire, "Niye bakmıyorsunuz şu telefona? Kafa bu be." Kimsenin tınmadığını görünce bir an duraklar, kendi kendine konuşur. Allah vere de yeni bir felaket olmasa. O ofise doğru çerçeveden çıkıyor. Kamera çay içen yaralı binbaşı önde olmak üzere derinlemesine holde kalmıştır. Taşınan sedyeler, inleyen yaralılar, sağa sola koşan sıhhiye neferleri ve gönüllü hasta bakıcı kızlar. Eskişehir Hilal-i Ahmer Hastanesi, Başhekim Ofisi, gündüz. Başhemşire yazı masası üstündeki manyetolu telefonu almış ahize kulağında karşı tarafla konuşmaya çalışmaktadır. Anlaşılan irtibat zor sağlanıyor. Sesini gittikçe yükseltir. Başhemşire, "Neresi? Anlayamadım. Sesiniz gelmiyor. Daha yüksek konuşun." Biraz susup dinler sonra, "Burası hastane. Eskişehir Hilal-i Ahmer Hastanesi. Orası neresi? Karargah mı? Hangi karargah?" Başhemşire telefonla becerleşirken dışarıdan, daha doğrusu yukarıdan Yunan uçaklarının motor uğultusu işitilmeye başlar. Genç kadın hayretle ve korkuyla bir an durur. Merak ve heyecanla etrafa bakınır. Sığınacak yer aranır, eğilip yazıhaneyi siper alır. Aynı anda hastane yakınında çok büyük bir patlama olacaktır. Ofisin camları zangırdar. Bir tanesi infilakın şiddetinden kırılır. Başhemşire sindiği yerden korkuyla bakıyor. Telefon kordonu ucunda sallanıyor. Telin öteki ucundan birisi ısrarla konuşmaktadır. "Alo, Hilal-i Ahmer, alo hastane, cevap ver, cevap ver." İlk infilakı ikinci ve üçüncü iki infilak daha izleyecektir. Fakat bunlar daha uzaktan geliyor. Az sonra uçak seslerinin uzaklaştığı fark edilir. Başhemşire korkuyla sindiği yerden kalkıp telefonu sarktığı kordonun ucundan alır, kulağına götürür. "Alo santral, burası Hilal-i Ahmer Hastanesi, beni duyuyor musun?" İçeriye hastanenin operatörü Doktor Cemil Bey giriyor. Ameliyathaneden yeni çıkmış haldedir. Üstü başı kan içinde, ağzında sigarası, canı burnunda. Başhemşire bir an telefonu bırakıp soracaktır. "Doktor Bey, neydi bu infilak? Tayyareler mi?" Operatör Cemil Bey umursamaz. "Evet, Yunan tayyareleri. Başımıza bir de bunlar çıktı." Kendi kendine söylenir. "Elimde kloroform bitiyor. Daha asgari 20 ameliyata girmem lazım." Birden aklına gelmiş gibi, "Tüy, hastane tahliye edilecek. Başhekimi görmeliyim. Acilen başhekimi." Girdiği gibi çıkıyor. Başhemşire ahizeye bağırıyor. "Kimi aradınız? Kimi? Kimi? Halide Hanım'ı mı?" Eskişehir, Hilali Ahmer Hastanesi, 30 yataklı koğuş, gündüz. Önde hemşire kıyafetindeki Halide Edip Hanım, sırasını bekleyen bir yaralının başucundadır. Genç bir nefer, bir ayağı kesik, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Halide Edip Hanım onu teselliye uğraşıyor. Yaralı nefer, gözünün yağını yiyem hemşire hanım, beni burada komayın, Polatlı'ya götürün. Halide Edip Hanım, hiç bırakır mıyız canım, işte tren istasyonda. Eliyle koğuşun öte yanında taşınan sedileri gösterip, sana da sıra gelecek, sen de gideceksin. Gerçekten koğuşun kapıya yakın kısmından sıhhiye neferleri iki yaralıyı sedyeye koyup çıkarmaya uğraşıyorlar. Yeniden yaklaşan Yunan uçaklarının uğultusu. Ardı ardına bir iki infilak. Fakat yakında değil. Bitişik yatağın başında ter damlaları burnundan damlayan sıhhiyeci Mustafa Çavuş, gözleri açık bir hastanın nabzını yokluyor. Halide Edip Hanım'a dönerek, boya batlı sizlere ömür. Havaya bakıp Allah taksiratını affetsin. Bu sırada kapıdan telaşlı adımlarla içeriye başhemşirenin girdiği görülüyor. Önde Halide Edip Hanım ve yaralı, geride kapı, sıhhiyeciler ve başhemşire, arada sırasını bekleyen yaralılar. Başhemşire Halide Edip Hanım'ı görmüştür. Doğru ona yaklaşır. Daha birkaç adım kala seslenecektir. Halide Hanım boya batlının ölümüyle dalgın. Başhemşire, Halide Hanım, Halide Hanım, karargâhtan sizi aradılar. Halide Edip Hanım hayretle, bu kıyamette mi? Başhemşire yaklaşır. Alçak sesle sır tevdi eder gibi. Evet, Reis Paşa'nın yaveriydi. Paşa Hazretleri karargâhtan dönecekmiş. Sizi trene bekliyorlar. Karacahisar, Eskişehir'in güneybatısında Garp Cephesi Kumandanlığı karargahı. Akşam. Sahne boyunca işgal leitmotifi geriden sürer. Uzaktan askeri borazanlar işitilir. Daha uzaktan ağır topçunun uğultusu. Odanın dışından askeri postalların ayak sesleri. Ne dediği anlaşılmayan konuşmalar. Rabarba gelmelidir. Kumandanın makamı alçak tavanlı, iki küçük penceresi avluya bakan bir oda. Avluda ellerinde fenerlerle askerler görünüp kayboluyor. İçeride köşede portatif bir karyola, bir tahta masa, bir tek de sandalye. Mustafa Kemal Paşa sakin, gergin fakat azimli ve kararlı görünür. Kelimelerini tartarak ayakta konuşmaktadır. Mustafa Kemal Paşa sakin fakat kararlı, ricat icabatı askeriyedendir paşa. Sebebi sence de malum, bence de malum. Biz seferberlik yapamıyoruz, düşman yaptı. Bilhassa vesayeti nakliye bahsinde tevefuku meydandadır. İsmet Paşa, lakin Eskişehir'in maazallah Kütahya'nın düşmesi efkar-ı umumiye üzerinde fena tesir yapacak. Hassaten meclisi düşünmekteyim. Mustafa Kemal Paşa masanın arkasına, üstüne serili cephe haritasının önüne geçer. Bir fener de haritanın yanı başına, masanın üzerine konulmuştur. Ölü gözü bir aydınlık verir. Paşa bir yandan haritayı gözden geçiriyor, öbür taraftan konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa, bizim askeri vazifemiz nedir? Yunan taarruzu karşısında mukavemet ve münasip harekat ile tevkif ve iptal etmek. Yeni orduyu meydana getirmek için zaman kazanmak. Şimdi de işte bunu yapacağız. İsmet Paşa üzerine iliştiği battaniye örtülü portatif karyolasından kalkıyor. Mustafa Kemal'in yanına, haritanın başına geliyor. İsmet Paşa artık paşa olmasına rağmen basit bir nefer kılığındadır. Son derece kederli ve maneviyatsız görünmektedir. İsmet Paşa haritaya yürürken nasıl bir çareyi hal olabilir ki? Mustafa Kemal gözleri hep haritadadır. Sözünü keserek, orduyu Eskişehir'in şimal ve cenubunda topladıktan sonra düşmanla araya büyük bir mesafe koymak lazım. Ordunun tanzim, tensik ve takviyesi ancak bu sayede mümkün olabilir. İkisinin omuzları arasından Erkan-ı Harbiye haritasının cephe paftası Mustafa Kemal Paşa konuşurken eliyle çekilme istikamet ve bölgesini gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa, bunun için Sakarya Nehri'nin şarkına kadar çekilmek caizdir. İsmet Paşa, düşman ya takip ederse? Mustafa Kemal Paşa, etsin. Hareket üstünden uzaklaşır. İkmal müşkilatı baş gösterir. Başına ummadığı bir sürü iş çıkar. Halbuki bizim için tersi varittir. Haritanın başında Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar. İsmet Paşa hala kederli ve mütereddit. İsmet Paşa, bu mühim, hatta vahim bir karar. Mustafa Kemal Paşa kesin, ehemmiyet ve vehamet nisbidir paşa. Mutlak olan neticedir. Ona vasıl olabilmek. İsmet Paşa, Eskişehir'in terki, o kadar arazi bırakmak, büyük manevi sarsıntı tevlid edecek. Mustafa Kemal Paşa bu arada yeni bir sigara yakmaya davranacaktır. Tabakasından çıkarıyor fakat konuşurken vazgeçiyor. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'nın omzunu okşar. İsmet, evvela Askerliğin icabını billa tereddüt tatbik edelim. Öteki mahzurlara mukavemet ederiz. Mustafa Kemal Paşa tam ateşi sigarasının ucuna değdireceği sırada birden aklına gelmiş gibi durur. Başka bir ses tonuyla konuşur. Saat kaç oldu yahu? Treni bekletmiş olmayalım. Eskişehir, istasyon yolu. Hastanenin kamyonlarından birisi. Kamyonda birkaç sedye, içinde hastalar. Şoförün yanında Halide Edip Hanım. Gece. Kamyon trene son bir iki hastayı taşıyor. Halide Edip Hanım yolları dolduran kalabalığa dalmıştır. Onun gözüyle kamyonun hareketine uygun olarak hareket halinde tarayarak göçenler kalabalığı. Eskişehir'in terk edileceği haberi ahaliyi göçe sevk etmiştir. Yolda atlı, eşekli, kağnılı, arabalı, yaya her türden insan. Arabasına pılısını pırtısını yüklemiş, çoluğunu çocuğunu bindirmiş yaşlılar. Bir ellerinde gemici feneri, öbür elleriyle bebeklerini meme emziren taze analar. Sakalını savurta savurta yürüyen iri ihtiyarlar. Katırına binmiş, küfelerine yarı ev, yarı mutfak eşyasına doldurmuş, tavası elinde geçkin dul kadınlar. Öküzlerini çekerek götüren, gözleri korkuyla açılmış çocukları arabaya oturtulmuş şehit karıları. Hepsi görünmez bir keder ve ıstırap yükü altında ezilmiş, karanlığı, ışığı, zayıf ve yorgun fenerleriyle benekleyerek ağır ağır şehri terk ediyor. At aksırıkları, kanların yürek parçalayan iniltisi, nal sesleri. Bunların gerisinde işgal leitmotivli müzik. Kamyon ilerledikçe istasyondaki trenin soluması duyulacaktır. Halide Edip Hanım müteessir, kirpikleri nemli, kalabalığı kamyon penceresinden izliyor. Bu sırada kafa sesi olarak düşüncesi işitilecektir. Halide Edip Hanım, bu çekiliş bizi nerelere kadar götürecek? Bunu kimse bilmiyor. Artık kader denilen kudret tamamıyla millete döndü. Fertlerin hiçbir ehemmiyeti kalmadı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 229.